2x1 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili, Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.
Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben İlis Kirazoğlu.
2x1'de tekrar oyun ve teknoloji gündemini ekranlarınızı yansıtmak üzere birlikteyiz. Şimdi yansıtmak terimini kullanalım çünkü streaming yapıyoruz biz. Yani tabii streaming olarak her cihazı bunu gücü yetsin yetmesin internetten ulaştırıyoruz. Sonuçta evet. Bizim gibi iki ağır kişiliğin bir cep telefonunda olması çok zor.
Evet.
İlk haberimiz de ne? İlk haberimiz.
Ne?
O da en yukarıda kalmış. Scroll yapıyorum. 5 maddede Google'un yeni oyun servisi Stadia diye buraya bir başlık atmış bizimkiler. Stadia biliyorsunuz Google'un duyurduğu bir oyun streaming servisi. Aslında streamingi birazcık böyle bir açalım. Şunu da söyleyelim başta. Biz kısaca bu haberi geçeceğiz ama özel bölümde detaylı bir şekilde seninle konuşuyor olacağız. Streaming servis dediğimiz olay, oyun başka bir sunucuda çalışıyor. Başka bir yerde çalışıyor, bir bulutta. Ve siz sadece görüntüsünü alıyorsunuz bilgisayarınıza ya da cep telefonunuza, tabletinize. Ve sizin gönderdiğiniz input komutları, gamepad komutları da o sunucuya gidiyor. Orada karakter hareket ettiriyor. Yani siz aslında YouTube'dan video izliyormuş gibi oyun oynuyorsunuz. Cihazınızın gücü, boyutları falan hiçbir şey fark etmiyor. Bir PC oyununda en dandik tablette oynayabilirsiniz. En ultra grafik ayarlarında mesela. Böyle bir durum söz konusu. Stadia Google'ın servisi. Ama biz daha öncesinde online'ları gördük. GeForce Now'ları gördük. Xbox'ın kendi streaming servisi var yine. Evet. Bir sürü streaming servis duyurusu gördük. Bunların hiçbiri çok da kitlelere yayılamadı. Çünkü streaming dediğimiz olayda bir olay var. Yani görüntü size gelecek. Sizin komutlarınız sunucuya gidecek. Sunucuda o komutlar karşılık bulacak ve tekrar o komutların karşılık bulduğu görüntü size gelecek. Yani bir gecikme süresinden bahsediyoruz burada ister istemez.
Ben tüm yorumlarımı saklı tutuyorum. Bir sonraki videoda.
Adam kendini zor tutuyor böyle şu anda.
Çünkü yani karşılıklı burada bence farklı fikirlerde olduğumuz konular var gibi güzel güzel tartışabiliriz.
Yani o gecikme süreleri nedeniyle streaming servisleri bir türlü oturamadı. Bir de yüksek band genişliğine ihtiyaçları vardı Full HD grafiklerde bir şey görebilmek için. Olmadı, yürümedi ama Google'ın duyurusu heyecan yarattı. Niye? Çünkü Google'ın 200 farklı ülkede, Türkiye yok, yani konuşlandırılmış olan sunucuları mevcut. Yani 200 farklı, daha doğrusu birçok ülke ve şehirde diyelim, 200 farklı noktada diyorlar onlar. 200 farklı noktada konuşlandırılmış sunucuları mevcut. Bu sunucular vasıtasıyla size en yakın yerden oyun görüntülerini ve komutları almanız mümkün hale gelecek. Ekstra olarak duyurdukları bir sistem var. Aslında diyor ki, biz sanal bir sunucuda aslında bir oyun konsolu gibi bir platform yaptık. AMD ile birlikte ortak geliştirdikleri platform 10.7 teraflops gücünde GPU gücü sunacakmış. Xbox One X'i vermişler en yakın rakip olarak. O da 6 teraflops gücünde diyorlar. Yani ondan çok daha güçlü bir konsolu sizin bulutta kullanımınıza sunacağız diyorlar. Oyun geliştiricileriyle çalışıyoruz. Kendi oyun stüdyomuz gibi hareket edeceğiz. Kendi oyunlarımızı da bu platforma geliştireceğiz diyor. Ama bir de aynı zamanda sahip olduğunuz oyunları tek tıkla çalıştırabileceksiniz gibi açıklamaları da var. Yani kafalar şurada karışıyor. Acaba Steam'de sahip olduğum ya da Uplay'de sahip olduğum oyunu bu servisten aktif edip oynayabilecek miyim?
Zaten en büyük soru işareti şu anda işin ekonomik kısmı.
Evet, nasıl işleyecek? İşte bu soru işaretleri giderilirken aynı zamanda band genişliği ile ilgili de bazı detaylar yer verildi. Dediler ki 30 megabit per second'lık stabil bir bağlantı 4K 60 FPS'de oyun oynamanız için yeterli olacak dendi. Evet. Bu ülkemizde de birçok kullanıcının aslında eğer gecikme süreleri makul seviyede olursa oyun oynayabileceği anlamına geliyor ama hepsini göreceğiz arkadaşlar, neler yapılabildiğini. Şu anda çok havada açıklamalar. Chrome tabanlı herhangi bir tarayıcı üstünden oynayabileceksiniz. Zaten Chrome üstünden, tarayıcı üstünden oynayabileceksiniz bu oyunları oynamak
İleride
için.
İleride farklı browserlarda anlaşmaya çalışacağız dedi yani.
Evet.
Mesela Edge'le ama zaten hani Firefox'ta falan büyük ihtimalle bir anlaşma olur yani.
Bence de olur hepsiyle. Tarayıcı üstünden oynayabildiğiniz için de uygulama kurmaya gerek yok. YouTube'da oyunu izlerken diyor tıklayacaksın, oynamaya başlayacaksın diyor videosunu izlerken falan filan gibi bir sürü işlev var. İlk bir özelliği daha var. Mesela oyun oynuyorsun Tomb Raider. Bir yere geldin geçemiyorsun.
Evet.
Google Assistant aktif ediyorsun. Ben burayı nasıl geçeceğim diyorsun. YouTube'da orayla ilgili videoyu bulup sana gösteriyor. Böyle evet. Geçiliyor burası
aslında
diye.
Aslında hep yaptığımız şeyleri çok pratik hale getiriyor. Yani ben normalde bir yer takıldığın zaman ne yaparsın? Kalkarsın bilgisayardan bakarsın evet. Yani. Alt tab yaparsın ya da. Onun yerine Google senin için onu daha pratik bir hale getiriyor.
Bir de bir fonksiyonu var. Tek tuşla canlı yayına çıkabiliyorsun.
Evet.
Zaten Google'ın sunucusunda olduğu için YouTube'da canlı yayına çıkmak pek de problem olmasa gerek. Bu tarafta böyle bir durum var. Ama dediğim gibi daha detaylı düşüncelerimizi de uzun uzadıya özel bölümde konuşuyor olacağız. Hayırlı olsun diyelim. Kullanmadan bir şey demek oldukça zor. Çünkü birçok örneğini gördük. Hiçbirini şu an konuşmuyoruz. Öyle söyleyeyim sizlere.
Bu ama konuşacağız.
Yani Google'ın da kapattığı tonla servis var.
Evet. Zaten hep muhabbetler dönüyor. Google bunu da mı kapatıyor bilmem ne falan filan diyor ama yani. Bu kapatacağı bir servis değil. Çok fazla para döktüler buna ya.
Abi diğerlerinin de baya baya büyük durumlarda lansmanlarda falan duyurdukları şeyler kapatıldı yani.
Cihazlar, miyazlar yapıldı yani.
Abi Google bu.
Konuşacağız. Konuşacağız.
Kapatır anahtarı, döner arkasını gider, anladın mı? Çok dönem değil.
Bu kapatılacak bir şey değil abi.
Paramount 120 FPS filmler gelecek. Sinemalar hazır olsun demiş abi.
Tamam.
120 FPS. 60 FPS film bir tane çıktı. O da Hobbit miydi neydi? 50 miydi o da 45 miydi öyle bir şeydi şimdi. Hatta. Ondan sonra bir daha da görmedik. Şimdi 120 FPS diyorlar. 3D 4K 120 FPS demişler. Film Gemini'men.
Benim bilgisayarım kaldıracak mı acaba filmi?
Ya değil mi? öyle bir durum.
Öyle bir anlattılar
ki. Monitörün kaldırmayabilir çünkü birçok insanın 60 Hz monitör var. Evet. Öyle de bir durum söz konusu. Şimdi Gemini'men diye Will Smith'in oynadığı bir filmmiş bu. Will Smith yaşlı bir suikastçı. Genç bir klonuyla başa baş mücadele edecekmiş. Enteresan bir hikaye değil mi? Güzel hikaye. Klonu da daha böyle yetenekli, genç, daha böyle ince düşünen bir adammış. Ondan böyle mücadele edecek.
120 FPS'de kapışacaklar.
Yani. 120 FPS'de. Film zaten bence güzel. Yani konusu benim ilgimi çekti en azından. Yani ne kadar kötü olabilir? 6 puanlık bir film olur en kötü. Ama kesinlikle 7 olur yani o film. Ama 120 FPS olacak olması şu anlama geliyor. Şimdi sinemalarda şöyle bir çekişme başladı. Sinemalar evdeki sistemlerden daha farklı, daha iyi olmaya çalışıyorlar.
Normal olarak. Yoksa insan niye sinemaya gitsin?
Yani şimdi sen evine bir OLED televizyon alıyorsun 65 inç. Şu anda iddia ediyorum Türkiye sınırları içerisinde, Amerika'yı bilmiyorum. Herhangi bir sinemanın o kalitede sana görsel vermesi imkansız. Eğer bir Blu-ray'den ya 4K'da o dürüst bir içerik izliyorsan. Hatta Netflix'teki ortalama bir 4K HDR içerik izliyorsan da birçok sinemadan çok daha kaliteli izlediğine eminim. Hele bir soundbar falan sistemde kurduysan ses de daha iyi oluyor. Şimdi sinemalar ister istemez kullanıcıları bu evden çıkartmaya çalışıyorlar. Çünkü Netflix'ti, Hulu'ydu, Mulu'ydu. Disney şimdi o işin içine giriyor. Apple'ın yarın duyuru yapacağını konuşuyoruz. Birdenbire sinemalar böyle iyice sıkışacaklar. Yani sen şeyi tercih edebilirsin. Abi sinemaya niye gideyim? Yakında düşer bu. Ne de olsa streaming servisi oradan izlerim.
Bence zaten sinema kültürü yani televizyona nasıl yavaş yavaş azalıyor falan diyoruz ya. Sinema kültürü de bana azalacakmış gibi geliyor. Çünkü şöyle bir şey var. Ben kendim Türkiye'de yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Hep konuşuyoruz bunu yani. Sinema, bizde sinema izleme kültürü de yok yani. Hani herkes... Yanlış anlamayın da yani yiyen varsa da buradan selamlarımı gönderiyorum. Abi yani cips diyor. Hışır hışır cips yiyor. Ya bir şey seyrediyorsun. Şuradan şık şık diye bir ses duyuyorsun. Yani ben tüm konsantrasyonum dağılıyor. Ve insanların nasıl konsantrasyonum dağılmadığını da anlayamıyorum film seyrederken. Biri bir kola içiyor diye bir ses çıkıyor. Hadi abi, film
patlamış Avengers... mısır kola olmadan da sinemada ne anlamı var ya?
Abi, patlamış mısıra bir şey demiyorum gene. Patlamış mısır hadi gene kartonda yapılan bir şey. Ama patlamış mısır o kadar pahalı ki insanlar kendi patlamış mısırlarını getiriyorlar. Ona da bir şey diyemiyorsun. Adam mesela çerez hanım alıyor 1 liralık patlamış mısırını. Diyor ki ulan ben bununla yiyeceğim diyor ama sen o patlamış mısır keyfini yaparken sol tarafında hışır hışır ses çıkarıyorsun, haberin yok yani. Hani en azından biraz daha dikkatli olursak en azından kendi kartonumuzu getirelim, ona dökelim yani. Hani yerken veya bekleyelim aksiyon sahnesi olsun. Aksiyon sahnesinde yiyelim. Hani ya film dram filmi mesela çok sessiz. Tamam mı? Dram bir film. Devamlı bir ses var burada abi, devamlı.
Şık, bir de hatır otur yani yerken ister istemez patlamış ya mısır diye sesini duyarsın
ben,
abi.
Bak sana şaka yapmıyorum. Her gittiğim sinemada bak her bir tane istisnam olmadı. Bir tane olmadı. Hep rahatsız oldum. Abi ve her seferinde de uyardım birini. Her seferinde de.
Şundan çok rahatsızdım. Ve rahatsızlığına devam ediyor. Arka koltuğa nedense birisi geliyor. O genişlikte nasıl oluyorsa dizini mi ayağını mı dayıyor bilmiyorum. Seni böyle bir ittiriyorlar ister istemez. Arada bir onu yaşıyorsun yani. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Nasıl bir vizyon ve çerçevesinde bu gerçekleşiyor onu da bilmiyorum. Ama oluyor, bir de cep telefonunu açan adamlar var. Konsantrasyon dağıtan.
Beyaz ışık var.
Ama asıl beni engelleyen şey. Abi geçen Lego Movie'ye gittik. Lego Movie 2. Yani çocuğum çok seviyor Legoları. Dedi ki gidelim baba. İşte ben, kardeşim, Bartu gittik. Abi sinema biletti zaten maşallahı var. Paraları verdik 3 kişi. Gidip çocuğuma düzgün bir Lego seti alabilirdim.
Yani o kadar
bir ay boyunca heyecandan ağzımız suya kalka oynayacağı. Bir de tam filme gireceğiz. Dedi ki 3D gözlük satın almanız lazım sizde yoksa. Onu da sattılar bize. 12'şer liradan böyle. Onu arabanın arkasında artık düzgün bir yerde tutuyorum.
Nasıl sattılar yine olursa. Ya?
Abi satıyorlar ekstra.
Metin içinde kiralıyorsun diye biliyorum.
Yok, vermiyorlar artık. Satıyorlar abi.
Öyle mi?
Tabii. Kaybedersen bir daha satın alıyorsun.
Hadi
bir
ya.
De geri dönüşüm kutusu koymuş akıllılar. Boşluğa dışarıda atarsan onu da geri dönüştürüp bir daha satıyor.
E tabii ben öyle diye biliyorum zaten.
Ya fiyatını ama geri almıyor senden yani. Sana bir geri ödeme yapmıyor orada. Vay öyle vay bir durum vay var. Vay. 3D yapmışlar ki özellikle gözlük satabilsin diye filmin 3D olmayan versiyonu yok. Dedim ki çocuğum 3D izlemesin, o gözlüğü takmak zorunda kalmasın. Çünkü filmin 3D olarak hiçbir anlamı yok zaten. O özel olarak yapılmış bir düzen. Hani bir kameralar çekemesin diye anladığım kadarıyla. Hani çekmesinler görüntü, hemen düşmesin. Bir de gözlüğü de satalım ekstra. Abi biz sinemadan bir çıktık. Netflix'in 4 aylık üyeliğini verdim 4K. Hani fiyat olarak Mısır ile bilmem nesiyle falan filan. Niye gideyim ki?
Evet ya, ben açıkçası çok mesela yani eğer çok blockbuster, çok böyle gişe filmi değilse, yani çok yüksek ses barındırmıyorsa film, sinemada izlemek istemiyorum.
Değil mi
yani? Yani gideceğim filmin kesinlikle yüksek ses barındırması lazım. O yüzden de IMAX'e gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü hakikaten de ya bakın, belki insanlar buna takılmıyor olabilirler ama sinemada patlamış mısır kola. Hayır arkadaşım, sinema patlamış mısır kola içme yeri değildir. Yani içiyorsan da ona göre. Sinema film izleme yeridir. Sinema tom, yani tüm abi konsantrasyonunu bence ona verme yeridir. Patlamış mısın da yiyorsan yanındaki insanı rahatsız olmayacak şekilde yiyeceksin. Bu kadar basit.
Ben yiyorum. Bir de ben nasıl yerim biliyor musun? Tek tek de değil. Böyle şöyle alırım.
Vallahi yanımda oturursan sana çarpardım bir tane.
Biz seninle beraber film eleştirisi yapalım abi. Arada filmlere gidip.
Ya ben uyuz olurdum. Büyük ihtimalle derim ki beyefendi biraz sessiz yer
misiniz? Ben filmi de anlamadım ki filan derse.
Bir adam mısır yiyordu. Ben onu duydum ses olarak burama geldi diye. Ben vallahi ya her seferinde gitmeyeceğim diyorum. Her seferinde gidiyorum.
Abi bu 120 FPS olayı da tamamen.
Allah kahretsin 120 FPS'e
gidiyor. Aynen işte şeyden kaynaklı bir olay. Sen evinde bu deneyimi yaşayama. Elinde sonunda gel sinemada o 50 lira kişi başı bileti bayıl. Yani bu film 120 FPS özel bir salonda senin için ayarlandı hani.
Bak abi, bunlar yanlış anlamada bu tarz teknik şeyler bana biraz ucuz geliyor. Gerçekten seni sinemaya götürecek film ne biliyor musun? Bir örnek vereyim. Benim de çok sevdiğim bir yönetmendir. Dunkirk. Abi tam anlamıyla adam IMAX'in ses kalitesini öyle bir kullanmış ki senin o ses kalitesinin deneyimini evde yaşayabilmenin çok çok çok zor yani. Hani o kadar keskin, o kadar iyi bir ses şeyi vardı ki, dizaynı vardı ki.
O filmi de uçakta izledim ben.
Ulan uçakta seyredilecek
film. Ne ziyan oldu. Film zaten herhalde sadece sesler oluşuyor. Çünkü film olarak sadece böyle duran adamlar vardı.
Tabii tamam, orada o kadar böyle ince sesler var ki. Yani o durdukları andaki alttan gelen müzikler, kurşunların geçiş anı. Yani ben zaten söylüyorum. Yani Christopher Nolan herhalde IMAX'e seyretmesen baya baya %30-%40 keyfini kaçıracağın filmlerinden biridir yani.
Abi Black Hawk Down'u çok söylerlerdi. Mermi mesela, geçiş sesi olarak.
O da çok çok iyiydi
o da o çılgın yani. Filmlerden bir tanesidir eğer izleyecekseniz. Ama durum böyle arkadaşlar. Paraları hazırlayın. Bu arada Sinemia vardı biliyorsun.
Evet.
Uygun fiyatlı. Şimdi Sinemia da bu yeni anlaşmadan sonra bilet fiyatlarındaki farkı kullanıcıdan tahsil ediyormuş artık. Böyle her bileti bir 2-3 lira, 4 lira, 5 lira fark ödüyormuşsun. Ben kullanmıyordum zaten sistemi. Ben parasını verip gitme taraf.
Ben genelde ve fırsat sinemaya, sitelerinden kovalıyorum.
Fiyat çok şeymiş ya Sinemia'nın bu arada. Bayağı ucuza geliyor sinema bileti.
Evet ama şöyle bir şey var tabii. Yani o kadar çok sinemaya gidiyorsan güzel bir şey. Ya o kadar çok sinemaya gidiyorsan evet uygun bir şey. Ama ben o kadar çok sinemaya giden bir insan değilim. Yani 3 ayda bir kere gidiyorum.
Ben belki. Evet. Ya vakit ayırmak lazım o işe.
Yani, ama o tarz şeylerde şey var tabii. Bir kere alınca otomatik olarak sinemaya gidesin geliyor. Yani hazır ya varken
öyle,
gideyim diye.
Ama sinema tabii ki günümüzde eğer o kadar fazla gitmek istiyorsan birazcık şey değil mi? Öğrenciler için daha yararlı bir şey değil mi abi? Yani boş vaktin oluyor. Arkadaşlarından beraber al o,
abi,
o
sinema
tip bir
öğrenci
şey.
İçin çok ha o tarz bir şeyle olsa gelmek.
O tip
için.
Bir üyelikle.
Bilmiyorum ki artık öğrencilerimle boş zaman yok abi Türkiye'de.
Evet çok da doğru evet.
Ben efendim oyun dünyasında şok edici gelişmelerle karşınızdayım. Gerçekten şok edici gelişmeler. Çünkü bu geçen haftanın en çok konuşulan olayıydı. Epic Games adını anmadan geçmiyoruz. Çünkü her hafta adını anmamız gereken işler yapıyor kendileri. Abi 3 tane PlayStation özel oyunu, 3 tane PlayStation özel oyunu Epic Games satacak yakında. Detroit Become Human, Heavy Rain, Beyond Two Souls. Heavy Rain'le Beyond Two Souls PlayStation 3 oyunları orijinalinde. Detroit ise geçen senenin Mayıs ayında falan çıktı. Yani Nisan ayında çıktı. Taze bir oyun daha. Bir senesi bile dolmadı neredeyse. Ama ona rağmen Detroit Become Human PC'ye geliyor. Şimdi bunun en büyük sebebi şu. Bunun en büyük sebebi Epic Games değil en başta. Benim tahminim. Onu söyleyelim. Hatırlarsan abi geçtiğimiz haftalarda Quantic Dream PlayStation'la anlaşmasını sonlandırmıştı. Evet. Yani benim PlayStation'la bir anlaşmam vardı. Ben sonlandırıyorum dedi. Bunun en büyük sebebi de Çinli bir firma NetEase bunlara yatırım yaptı. Bundan sonra Quantic Dream, Detroit'in yapımcısı işte bir oyun yapacağı zaman tüm platformları yapmak istiyoruz diyor. Fakat şimdi daha önce PlayStation'da çalışmış fakat PlayStation'dan ayrılmış bir sürü firma var. Hiçbirinin oyunu da PC'ye gelmedi, ben hatırlamıyorum yani. Hani PlayStation özel çıktıysa özel kaldı yani evet. Bu oyunlar. Normalde zaten özel çıkan oyunların anlaşmasının bozulması ya bilirsin bozulacağını hani zaman eksklüziv olur. Mesela Tomb Raider'lar öyle evet, zaman eksklüzivdi. Ya da çok sonradan sürpriz bir şey olur çıkar falan ama PlayStation'la anlaşması olan bir firmanın yaptığı oyunların çıkmasının iki sebebi olabilir. Ya NetEase Sony'ye çok büyük para verdi. Yani oyunlar için de para verdi.
Ya da anlaşma öyle bir anlaşma yoktu.
Öyle bir anlaşma olmasına imkan yok abi. Çünkü şöyle bir şey var. Sony şimdi Quantic Dream oyun yaparken şöyle yapmıyor. Ben cebimden para vereyim de yapayım yapmıyor. Sony de, al parayı diyor. Quantic Dream yapıyor PlayStation oyunu. Parayı Sony veriyor yani. Hani oyun mülk tamamıyla Sony'nin mülkü aslında.
Ama öyle olsaydı abi çıkamazdı.
İşte ha zaten öyleyse çıkamazdı.
Evet, büyük ihtimal Quantic Dream isim haklarına falan sahip oyunları.
İşte sahip oldu büyük ihtimalle. Quantic Dream PlayStation'dan ayrılırken büyük ihtimalle NetEase yani yatırımcı Quantic Dream'le para verdiği gibi PlayStation'a da para verdi. Hani biz bunların isim haklarını almak istiyoruz diye. Çünkü Yani yayıncıdadır mülk hakkı her zaman abi. Electronic Arts mesela. Anthem'in sahibi Electronic Arts'tır. BioWare değildir. Hı hı. Onun gibi düşün evet. Yani. Anladın mı? Hani FIFA'nın sahibi Electronic Arts'tır işte. EA Sports Vancouver değildir. Hı hı. Yani ana firma kimse yayın hakları onda saklı kalır. Genelde böyledir. Bazıları anlaşma yapıyor tabii. %50'si benim, %50'si senin diye ama genel standart budur. Mesela Naughty Dog Uncharted'ı yapıyor. Yarın gün ayrıldı PlayStation'a. Ben Uncharted'ı alıyorum. Nereye alıyorsun yani? Hani öyle alamazsın. PlayStation mülküdür yani o. Tüm reklamlarında da kullanır hatta PlayStation evet. Onları. Ama büyük ihtimalle Çinli firma parayı verdi ya da Epic Games'le Çinli firma birleşti. Çünkü Epic Games de Tencent başka bir Çinli firmadan desteği var. İki Çinli firma birleşip satın aldılar belki ama sonuçta Epic Games bir para verdi ki bu oyunlar sadece Epic Games'e geliyor en başta. Ve bayağı da şaşırtıcı bir gelişme. Yani son 10 yılda böyle bir şey hatırlamıyorum. Son 5-6 yılda PlayStation'ın hatta yani, ben hiç hatırlamıyorum PlayStation'ın.
Çok şaşırtıcı bir gelişme ama şöyle bir durum da var. Yani oyunlar da şey oyunlar değil. God of War gelmiyor yani anlatabiliyor muyum? Ya tabii, da Uncharted gelmiyor.
Ama şöyle bir kıstas var abi. Şimdi şöyle bir fark var. Heavy Rain çıktığı zaman PlayStation 3'e Uncharted'lardan daha fazla etki yapmıştı. Ha,
öyle yaptı
yani
evet.
Yani ilk çıktığı zaman mesela şimdi sana desem ki Uncharted 3 PC'ye geliyor. Bak 3-4 de değil. Şaşırmaz mısın?
Şaşırırsın.
İşte Heavy Rain'de de aynı şaşkınlık var. Ya bence tabii ki de yeni çıkan oyunlar çok daha popülerler Detroit'e göre ama gene de çok güçlü markalar bunlar. Ve bence PC oyuncuları için müthiş haber. Çünkü bence üçü de eş değerlerini bulamayacağın oyunlar. Yani dur ya bu oyun bende yok ama ben bunu şununla şu açımı kapatırım diyebileceğin oyunlar değil. Yani çok kendilerine has havaları
has
var.
Has oyunu evet
yani.
Gerçekten de öyle.
Boştan güzel
ama
bir haber
ama burada önemli olan Epic'in atakları.
Evet bir atağı daha var ondan da bahsedeyim kısaca. Outer Worlds diye bir oyun var. Fallout benzeri bir FPS RPG oyun efendim. O da Epic Games satışa çıkacak. Epic Games Windows Store'a satışa çıkacak mesela. Steam olmayacak orada. Control diye bir oyun var efendim. 27 Ağustos'ta gelecek. O da Max Payne'in yapımcılarının yaptığı bir oyun. O da sadece Epic Games'e özel çıkacak. En başta en azından bir sene boyunca Epic Games'te anlaşmalı olacak. Yani Epic Games baya baya atak yapıyor.
Atak yapıyor ama inşallah fiyatlara yansır. Yani şimdi
zaten en büyük şey o.
Ya ben Steam'in sevdiğim bir tarafı var. Öyle ya da böyle her İndirim. Firmada olmasa da Türkiye'de güzel fiyatlarla oyun satıyorlar. Yani Türkiye'de elinden gelebildiğince fiyatları düşük tutmaya çalışıyor. Ama Epic'te böyle bir şey olmazsa hani TL'yi işte düşükten almazsa Metro'yu Exodus'u biliyorsun kaç liradan satın aldı insanlar ilk çıktığında. Hani evet. Tamam hata denmiş hata... oradan düzeltildi falan ama alan aldı. Şey demedi yani hata da kardeş oyununu ben senin...
Bir örnek vereyim mi? Vampire diye bir oyun duyuruldu. Konuşacağız ne olduğunu oyunu söyleyeceğim size. Ama Steam'de 92 liraya çıktı oyun. Yurt dışında 60 dolar. Yani Türkiye'de 92 lira çıktı oyun. Epic Games'te 210 liradan satışa sokmuşlar abi
bak
oyunu.
İşte.
Ama 92'ye düşmüşler sonra Steam düşürünce. Anladın mı? Hani orada rekabetin
abi, rekabet
şeyi
önemli.
Olmuş.
Şimdi önemli kullanıcılar tabii. Seviniyorlar. O gitti o gitti falan. Ya ikisi de olsun. Tabii yani oyun olsun. Firmaları ikisinin de olabildiğince olmaya çalışsın.
Epic Games'e çok fazla karşı olan insan var. Nedenini bilmiyorum. İndirim çok doğru bir şey. Epic Games kesin indirim yapacaktı. %100 yani imkanı yok indirim yapmamasının. Çünkü adamlar Steam'le direkt kapışmak istiyorlar ve bir ton para harcıyorlar. Evet. Ya o harcadıkları parayı indirimlere %100 harcayacaklar. Ben buna çok inanıyorum. Ve bu da rekabeti getirecek. Steam'de bir şeyler yapmak zorunda hissedecek kendini. O yüzden rekabet her zaman bize fayda sağlar.
Evet. Ya şimdi Steam'e neden gönül bağı oluştu? Steam kullanıcıların gönlünü alacak hareketleri hep yaptı. Bak geri iade sistemi bile o kadar kolay ve güzel bir şekilde işleme evet. Soktular ki Steam'de bugüne kadar şey görmedik biz. Kullanıcıların çok büyük isyan ettikleri böyle kullanıcıya yönelik bir iş yapmadılar. Firmalarla olabildiğince kullanıcının orta yolunu bulup
evet.
Platformu güçlendirmeye çalıştılar. İyi çalıştılar o konuda. Doğal olarak da bir gönül bağı oluştu. İnsanlar sevdiler. Epic'e de bu yüzden kötü çıkıyorlar. Hani Steam'e bir şey olmasın. Aman bak bunlar bizi kolladı. Biz de onları kollayalım tarzında ama firmaların çoğalması her zaman iyidir. Bir tek bizim için kötü bir şey var. Keşke firmalar çoğalsa ama tek bir yazılım üstünden bütün oyunları indirebilsek. Yani keşke orada bir anlaşmaya varsalar. Çünkü abi bak bende Uplay kurulu, Origin kurulu,
öyle.
Epic'in kurulu launcher'ı, GOG var, Steam var. Abi daha kaç tane olacak? Yani,
hesapları hatırlamıyorum değil mi artık? Ya,
ya bir de şey komik. Şimdi Division oynuyorsun alttan birisi çıkıyor online oldu diye bir bakıyorsun ha bu Origin'miş. Anladın mı yani böyle bildirimler çıkıyor ya.
Sen de hepsini aynı anda açma canım.
Aynen o online oldu bu online oldu falan filan tarzında.
Benim abi ilk yaptığım şey bildirimleri kapatmak. Nereye girersem full kapatıyorum bildirimleri.
O önemli ama şimdi hepsini açmazsan da uygulamaları şöyle bir problemin de oluyor bu sefer. Battlefield oynayacaksın açıyorsun. Ay buna güncelleme geldi sen bir yarım saat çay kahve iç diyor tamam mı? Bir negatif etkisi Division oynuyorsun shutter başlıyor. Origin damlada başlamış gel bakayım diye. Yani bir uygulamaların bence arada ortak diyalog kurmaları mutlaka ve mutlaka şart abi. Şu diyaloğa girecekler. Abi Uplay'de oyun mu oynuyorsun? Ben download yapmıyorum eyvallah. Ben köşeme çekileceğim. Bildirimleri de sessize alayım. Sen oyununu oyna. Hani seçenekleri birbirleriyle interaktif kurmaları lazım yoksa olacak gibi değil.
Evet.
6, 7, 8 bu artacak belli. Microsoft da şimdi diyor ki Xbox Store'u getireceğim. Microsoft Store patladı. Yani Microsoft Store'da dünyanın en lanet, en dandik herhalde platformudur bir şey edinmek için.
Xbox Store'un bu kadar düzgün çalışıp Microsoft Store'un bu kadar garip çalışması da enteresan yani.
Berbat çalışıyor öyle diyeyim. Yani oyunu indiriyorsun, nasıl yedekleyeceğin konusunda hiçbir fikrin yok. Oyun ne zaman download olacak onun hakkında da bir fikrin yok. Yani bir şey iniyor ama
abi,
kaçta indiğini bile gösteremiyor sana doğru dürüst.
En büyük örneğimi anlatayım. Gears of War 4 indireceğim. PC'de de var, Xbox'ta da var bende. Yani hani multi ya, iki tarafta da indirebiliyorsun oyunu diye. PC'de oynayayım bu sefer dedim oyunu. İndirmeye başladım. Sonra baktım 100 GB. Bir ara durdurdum, bir şey oldu. Başka bir şey yapmam gerekiyordu. Yeniden başladım, sıfırdan falan başladım.
Öyle, böyle saçmalıyor arada.
Dedim kusura bakma ben kapattım. Xbox'ta çünkü biliyorum durdurunca tekrar kaldığım yerden devam edebileceğim.
Abi ben Forza'yı indirirken delirmiştim çünkü şeyi anlayamadım. Ne oldu? İndirmiştin. Niye şimdi bu geri gitti biraz? Başa mı gitti? Kaçta indiriyorum? Bilgisayar bir gün açık kaldı, inmemiş. Tamam, böyle saçmaladı
resmen. Bir gariplik var yani.
Sonra yedekleyemedim, yedekleyemediğimi gördüm.
Evet, kopyalaman gerekiyor.
Dosyaya erişimin yok mu? Senin hakkın yok mu burada falan diyor. Değişik değişik dosya isimleri falan var. Oo. Tabii yedekleme diye bir şey koymamış, düşünmemiş yani.
Ben yedekleme yok ofisli olarak ama ben baktım yedekleyebiliyor olman yok ya. Microsoft'ta yedekleyemiyorum
abi
galiba.
O klasör senin hakkın değil falan diyor. Böyle erişim hakkın yok falan diyor. Dedim ki ben hiç uğraşmayacağım.
Bak Steam'in en güzel tarafı, yedekliyorsun.
Abi çok kolay, her şey
yani
çok kolay.
Electronic Arts, Origins'te de Uplay'de de yedekleyebiliyorsun ama bak, kopyala yapıştır yapıyorsun.
En güzeli Uplay olmuş. Uplay ne diyor size biliyor musun? Abi diyor oyun kuruluysa bana klasörü göster yeterli diyor bak.
Evet.
Steam'de falan da öyle mülayakta kalabiliyorsun eğer backup almadıysan, klasörü kopyaladıysan. Klasörü kopyaladıysan bazen yok, çalışmayabilmiyor. Alacaksın. Evet, backup alman lazım. O backup da 2 saat sürebiliyor bu arada. Dünyanın doğru, en yavaş backup'ı.
Uplay en sorunsuz çalışan.
En güzeli sana ne diyor biliyor musun? Aga bana klasörü göster diyor. Gösteriyorsun. Bir bakıyor. İndirilecek patch match varsa indiriyor, bitti. Evet. Abi bu kadar güzel olamaz. Ubisoft'u buradan seviyoruz. Kalp gönderiyoruz ona.
Bir örnek vereceğim çok kısa. Origin'den Anthem yedekledim. Uplay'den Division yedekledim. Anthem'i attım, kopyaladım. Anthem'in 7 GB'ını gördü sadece. 40 GB'ını bir daha indirdi. Division'a attım. Bak güncelleme bile yapmadı. Check bile etmedi dosyada. Direkt play çıktı.
Öyle. O inanılmaz
direkt
ya.
Direkt çıktı yani. Çok şaşırdım.
Çünkü o seçenek de var orada, dikkat edersen. Oyunun klasörünü bana göster kuruluysa
onu
diye.
Onu görmedim. Ben direkt kopyalamıştım.
Yeni seçenek eklemişler abi. Ona ben delirdim ve yani dedim ki olması gereken bu. Yani demek ki bunu gerçekten bir oyuncu yapmış. Öldük. Division'dan girdim çıktım oynuyorum falan filan diye. Şimdi bir haberim var. Bu haber inanılmaz tartışma yaratmış forumlarda. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi yani ray tracing Nvidia ekran kartlarına geliyor. Diğer Nvidia ekran kartlarına geliyor diye. RTX olmayan, GTX olan ekran kartlarına geliyor diye. 1060'dan sonraki tüm ekran kartlarına ray tracing desteği sunacağız demiş Nvidia.
Tamam.
Bazı versiyonu.
Demiş.
Demiş ve sürücü güncellemesiyle verecekler, yeni sürücü güncellemesiyle. Şimdi bak yorumlar şöyle. RTX büyük yalandı, biz biliyorduk. Çakamadılar kullanıcıya RTX'i, şimdi diğer kartlara da vermeye kalktılar. Bu birinci yorum, like alanlardı. Yani böyle yorumlar. Bir diğeri, AMD'nin VG56'da yapabildiklerini gördüler ray tracing'de. Baklar olacak gibi değil, yalanı sürdüremediler, eski kartlara da verdiler. Bir de böyle bir yorum var. Bir tane daha var, arkadaş ray tracing'i özel çekirdek, Shadow'a özel çekirdek, Shader'a özel çekirdek mi olur? Böyle bir şey olmaz oyun dünyasında, biz bunu desteklemiyoruz, tek destekçisi Mesut Çevik. Bir de böyle bir yorum var. Ya arkadaşlar biz söyledik yani Microsoft'un bu DXR olarak isimlendirdiği bir teknoloji var. DirectX 12 ile beraber getirdi ray tracing. Ve ray tracing'in bir de garibanlar için olan şey, bunu böyle şaka bir yana, ray tracing'in DXR olarak isimlendirilen versiyonu yani Microsoft tarafından geliştirilen versiyonu özel hızlandırıcı donanımlara ihtiyaç duyuyor. Ve ne diyor Microsoft? Eğer diyor Nvidia'nın RTX'i ya da AMD'nin gelecekte çıkacak bir ekran kartına böyle bir donanım olacaksa diyor, DXR donanımsal hızlandırma yapabilecek diyor bu kartlarda. Hı hı. Aynı programlanabilir shader'lar çıktığında, DirectX 12 desteği geldiğinde de biliyorsun, kartlar o zaman DirectX 11 kartlar desteklemiyordu. DirectX 12 kartları beklemek zorunda kaldık programlanabilir shader'ları doğru dürüst kullanabilsinler diye. Neyse, şimdiki olayda da şu var. Microsoft aynı gün nerede, biz bunu birkaç kere dile getirdik, bir şey daha açıkladı. Dedi ki, donanımsal versiyonu olmayan, yani donanımsal hızlandırıcısı olmayan ray tracing için aynı zamanda Windows 10'un da ya da Windows'un da bu DXR destekli versiyonuna sahip olmayan kullanıcılar için biz bir şey daha yaptık. Bunun ismi de DirectX 12 Ray Tracing Fallback Layer. Yani çok baz bir versiyonda çok basit bir şekilde biz yine developerlara ray tracing efektlerini yapabilme şansı sunacağız dedi. Hı hı. Böylece eski kartlarda da işte 1060 sonrası Vega'lar ya da işte diğer RTX ekran kartları ya da RX ekran kartları ATI tarafında dedi ki bazı versiyonunu çalıştırabilecekler oyunların.
Anladım.
Yani eski kartlarda destek var. Bu o aslında.
Peki,
yani
biz, ya çok basit bir soru sorayım. Mesela GTX 1070 ile aldığım Ray Tracing ile 2080 Ti ile aldığım Ray Tracing aynı mı olacak?
Aynı olmayacak. Ama
farklı olacak.
Farklı olacak ama burada da şunu da altını çizelim. Developer'ın, geliştiricinin
emeği var.
Farkı orada ayırması gerekecek. Şimdi Microsoft diyor ki geliştiricilere, arkadaş siz tamam DXR ekran kartları çok yaygın değil şu anda. Fallback layer'da yapın. Fallback layer bambaşka bir şey bu arada. Çok benziyor DXR komutlarına ama değil. Aynısı değil.
Bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamadım. Ben daha Ray Tracing ile Ray Tracing sizi ayırt edemiyorum. Yani Ray Tracing açıkla kapalıyı ayırt edemiyorum. Aynen. Bir de Ray Tracing'in açık, orta açık, hafif açık
giriş seviyesi versiyonu.
Kapalı, bir de bunu mu ayırt edeceğim? Benim aynen gözüme imkan yok, algılamaz bunu.
Hatta Game Developer Conference'da Microsoft artık bunun sürücülerin aşağı yukarı hazır olduğunu açıkladıktan sonra AMD bu duyuruyu yaptı. AMD tarafında da bu duyuruyu göreceğiz yakın bir zamanda. Destekliyoruz biz diye. Fallback layer dediğimiz olay evet var ama bildiğimiz DXR değil bu. DXR'ın biraz daha baz versiyonu. Yani hani gör, developerlar da yapabilsin, bir şekilde başlasınlar da hızlandırırız bunu daha sonrasında.
Aslında
GPU tarafına
o hesaptan diye. GTX 1060 sonrası kartlara gelebiliyor.
Yani. Aynen. Ve Game Developer konferansında yeni Microsoft iyice dedi ki artık tam haline doğru gidiyor. Çünkü daha hazır değil fallback layer. Hmm. Daha geliştirilmeye devam ediyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Orada bazı arkadaşlar hemen çıkmış demişler ki VG56'nın yapabildiklerini gördükten sonra, hani çünkü CryEngine'ın yeni bir versiyonu yayınlandı, demosu. Hı hı. Orada VG56 ile baya baya ray tracing efektlerini görebildiğim bir demo hazırlamışlar. Hı. İşte fallback layer kullanarak. Nvidia korktu demişler. Şunu söyleyeyim. Bu fallback layer demosu çok uzun bir zamandır, bir yıla yakın bir süredir Microsoft'un sitesinde download edilebilir durumda. AMD ekran kartlarında çalışmadığı için, sadece Nvidia'da çalışıyordu. Benchmarklar hep Nvidia ekran kartlarında yapıldı. 1080 Ti'de falan benchmarkı var zaten Ray Tracing'in. Hmm. Yani şu anda herhangi bir Nvidia ekran kartı sahibi indirip benchmarkı çalıştırabiliyor.
Anladım. Ama bir pratikte örneğini görmemiştik yani.
Ve biz bunu aslında söyledik de, yani programı takip eden insanlar için. Ben sadece şey sinirlendim. Yani sanki ben RTX'i kendim üretmişim de reklamını yapıyormuşum gibi, tamam mı? Hmm. Orada böyle yorumlar var.
Öyle mi? Hiç öyle bir şey hissetmedim ben senden.
Ya yok, zaten de kullanıcılar öyle algılamış. Yani şey gibi görüyorlar. RTX güzel bir teknoloji dediysen ve pahalı bir teknolojisi, sen abi kesin para aldın, öyle söylüyorsun onu. Yani
tabii tabii alıyoruz.
Alamıyorsa alamıyorsa benim de kötülemem gerekiyor.
Valla
mı?
Ben açık söyleyeyim. Bende RTX yani bir ekran kartı var. RTX'de açık oynadım. Ama kapalı da oynarım. Yani
evet, çok, ben çok de oynarım. Çok sıkıntı
ya
değil.
Ben oyuncu olarak bakıyorum. O işin teknoloji kısmına tabii ki de bir sürü farklı atılımlar falan filan getirecektir ama yani şu anki örnekler zaten çok böyle şey örnekler. Hani bir
çok
örnek de yok
ya.
Yani. Shadow of Tomb Raider'da aha o gölge öyle dönüyormuş falan diyorsun yani ama abi, genel görüntüde bana sorarsan çok böyle ne oldu dedirtmiyor.
Şimdi Division 2 oynuyorum, tamam mı? Emin ol, Ray Tracing desteği olsaydı o oyunun bazı versiyonunda birçok ışık efektini falan görmeyecektim. O kadar uğraşmayacaklardı. Yani oyunda gece gündüz döngüsünde öyle ışık efektleri, öyle güzel aksiyon sahneleri falan oluşuyor ki o yansımalarla falan. Diyorsun ki hani Ray Tracing olsa var deseler inanırsın. Yok halbuki. Yani yapımcı şu an anlamıyorsun. Çok ince detaylar çünkü.
Metro'da da mesela çok ince detaylar var. Ben mesela bir mekana girdim. RTX'i açtım. Açıktı yani. Hani güzel gözüküyormuş dedim. Kapattım. Evet ya, fark ediyorum. Ucundan fark ettim. Şey yok ama hani ben bir oyuncu olarak zaten çok üst düzey sistemlerde daha yeni oynamaya başladığım için.
Şimdi bak, oyunlarda ray tracing'in kullanılım şekli çok farklı. Metro Exodus'ta fark görmek istiyorsanız açık dünya kısmında oynaman lazım.
Evet,
çünkü öyle. Güneş orada ray tracing, yani aslında daha doğrusu çevre aydınlatması ray tracing
yapılıyor.
Ya bir
de tabii ben kendim çok baz almıyorum. Ben çünkü böyle yeni yeni hakikaten üst düzeyde böyle görsel işte 4K monitörle falan filan oynuyorum böyle. Yani laptop'tan çok oynadım ama hani gerçekten uzun zaman oynamaktan bahsediyorum. Yani yeni yeni farkına varıyorum. Hakikaten de şey oluyor insan. Yani bir noktadan sonra böyle bakalım daha ne kadar iyi görüntü alabiliyorum dedirtilebiliyor ama ray tracing evet. Yani ne kadar şu an biraz bana ham geliyor ki
çok
başlangıç adımları yani.
Abi, Microsoft bile ne diyor? Bari fallback layer'la falan bir şeyler yapsınlar da hani bir şekilde kullanalım falan filan diyor.
Bakalım.
CryEngine'ın işte orada bir kısmı var, demosu var ama CryEngine'da şöyle bir şey var. CryEngine kullanan popüler ne oyun var abi?
Abi en Crysis son CryEngine kullanan galiba şey var ya.
Bir
şey
onların kovboylu zombili bir oyunu vardı.
Hunt Showdown diyorsun. O değil, o kendi oyunları zaten. Kingdom Come Deliverance sanki CryEngine kullanıyordu ya. Böyle bir ortaçağ, gerçekçi ortaçağ dövüş oyunu vardı ya bir tane,
o
geçen
muydu
sene çıkan. Sanırsam o CryEngine kullanıyordu.
Olabilir. Bir de şey var, CryEngine kullanıp hayatımızın en büyük hatasını yaptık diyen.
O davalık olan.
Star Citizen.
Star Citizen. Ya CryEngine'la alakalı şey söylüyorlar. İşte yok çok yüksek komisyon verilmesi gibi muhabbet mi vardı? Kullanması
abi
zor mu diyorlardı?
Bir de şey diyorlar, yani donanım kısmında
çok
inanılmaz
yoruyor,
yoruyor diyorlar.
Optimizasyon.
Star Citizen öyle. Optimizasyon özürlü bir oyun zaten.
Ya abi şey de ilk Crysis'te hala da
bak bu arada hala
yani
çalıştırılmıyor. Öyle bir özelliği var.
Ben yeni PC'ye vuracağım bakalım çalışacak mı full grafik
diye. O güzel şey olur o. Gerçekten de farklı bir şey seviyor olur. Çalışmıyor oyunu. Gerçekten de öyle bir durum var. Neyse durum bundan ibaret. Yani SD kartlara gelecek ama zaten SD kartlara geleceği Microsoft tarafından bir yıl önceden duyuruldu. Benchmark yazılımında dediğim gibi Fallback Layer'da çalışan indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Nvidia'nın yapay zekası basit çizimleri gerçek manzaralara çeviriyor. Şimdi Nvidia çok uzun bir zamandır yapay zeka resim tanıma biliyorsun. Yüz evet. Tanıma özellikleri üstüne çalışıyor. İnsan yüzleri oluşturuyorlardı. Resimden yok ediyorlardı falan filan. Neden bu işleri çok ön plana çıkartıyorlar? Çünkü aslında adamların B2B tarafında sattığı Tesla isimli GPU'ları böyle süper bilgisayarlarda falan çalışsın. Yapay zeka işlerini hızlandırsın diye var. Ve çok uzun zamandır Nvidia aslında yapay zeka üstüne yani kütüphaneler yayınlıyor. Öyle söyleyeyim. API'ler değil mi? Kütüphaneler yayınlıyor developerlar, geliştiriciler için. Onlar da yapay zeka üstüne Nvidia ekran kartları üstünde hızlandırılmış şekilde çalışmaya devam edebiliyorlar. Yeni yayınladıkları demo çok enteresan. İsmi Gauguin. Gauguin'da böyle Paint'te alıyorsun, salla baş bir resim çiziyorsun ama yani resme bile benzemiyor. Ne diyeyim belirsiz. Onu alıp manzara resmine, doğa resmine falan çeviriyor yapay zeka. Böyle karalıyorsun bir şey. Ağaç yapmak istediğini anlıyor. Onu gerçek ağaca döndürüyor. Mesela diyorsun ki burası karla kaplı olsun. Çimlik alandı. Etrafı da ona uygun bir şekilde yapay zeka biçimlendirebiliyor. Yollar, insanlar oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Ama Nvidia bir açıklama yapmış. Demiş ki sahte haberler oluşturulmakta kullanılmasın diye. Biz bunun bir de kontrol mekanizmasını geliştirdik. Biz resmin yapay zeka oluşturulup oluşturulmadığını anlıyoruz diyor. Hmm. Tabii o da belli bir dereceye kadar.
Kendi
bir yerden sonra.
Evet. Yani onu anlayabileceği kodlar. Doğru bak, sahte haberler.
Ama yani video 10 numara 5 yıldız bir kullanım alanı sunuyor. Bu da şu anlama geliyor. İleride grafikerler, siz o animasyon filmleri yapanlar.
Hepiniz işsiz kalacaksınız.
Hepiniz işsiz kalacaksınız. Yapay zeka işinizi elinizden alacak.
Ne kadar eğleniyor işsiz insanın.
Yine bak geldik yani o noktaya.
Üzücüyorum var ya, bu kadar işsizliğin üzerine ilk kendisi işsiz kalsa ben de gülerim.
Ya da ilk ben dayak yiyeceğim falan herhalde ilk şeyde protestoda.
Ya, güzel haberler. Çok teşekkür ediyoruz Mesut Seyir.
Rica ederim. Mini yapay zekalı gününüzü kararttık. Bir de böyle değil mi? Karartma haberleri var.
Gene kötüye bağladı işi yani. PUBG Mobile etkisini hep konuşuyoruz zaten. Herkes PUBG Mobile oynuyor diye. Tabii bu etkiye sessiz kalmayan bir firma daha var. Call of Duty Mobile geliyor. Kuzey Amerika'da çıkacak efendim. Avrupa'da da çıkacak. Bizim ülkemize ne zaman gelecek? Gelecek mi bilmiyorum. Çinli bir firma tarafından geliyor. Hangi firma tarafından geliyor? Tencent tarafından geliyor. Ve işin daha da komik tarafını söyleyeyim. PUBG Mobile da Tencent'in. Nasıl adamlar dünyayı ele geçirmeye devam ediyorlar.
Ha, bu yani. Nasıl bir oyun olacak?
Bilmiyorum ki yani.
Acaba şey mi yapacaklar yine, bunların son çıkan neydi, Blackout muydu?
Ya Blackout modu olabilir, olmayabilir.
Blackout modu olur bence.
Ya Blackout modu olur mu emin değilim.
Yalnız olursa başka bir seviye olmaz mı?
Ya olabilir ama orada şey dengesi de var. Mesela PUBG Mobile'in iyi tarafı tabii ücretsiz oluyor olması. Bu da ücretsiz olacak doğal olarak. Ama mesela ana Call of Duty oyuncularından buraya kayanlar olur mu? Yepyeni bir kitleye mi çıkar?
Abi şimdi PUBG oyuncularının kaç tanesi mobile döndü ki? Birçoğu yeni oyuncu. Yani
tabii ama mobilde oynayan da var ya bayağı emniyet.
Var ama işte yani mobilde oynayanların çoğu da yeni kullanıcı. İnanılmaz yüksek rakamlara ulaşmış durumda.
Muhakkak canım, PUBG Mobile inanılmaz. Ya PC'de çok ya PC'de emülatörle çok fazla oynuyor. Herkes PC'de emülatörle
ya
oynuyor herhalde.
Ben şöyle söyleyeyim. Eğer mobile çıkmasaydı PUBG, Fortnite karşısında hiçbir şansı kalmayacaktı. Çünkü o konsollarda ve PC'de özellikle oldukça fazla iş gitti ki PlayStation'da bu arada Fortnite oynayan yokmuş.
Evet.
Fortnite'ın şöyle bir negatif tarafı var. Cep telefonuna gelişte. O kadar fazla tuş kombinasyonu var ki o DOS şey falan yaparken, bina yaparken falan filan oynanmıyor. Yani ne konsolda doğru düz oynanabiliyor oyun gerçek anlamda.
PUBG biraz daha
ne de mobille.
Rahat geliyor.
Evet, çok daha rahat.
Ve orada Call of Duty Mobile deyince tabii hani şeyi düşünmeyin. Bu en son Blackout dedi. Yani direkt son oyun olarak değil yani. Tüm oyunlardaki popüler haritaları falan kullanacakmış. Hani
enteresan
öyle bir
ya.
Esprisi de var oyunun. Tüm oyunlardaki popüler işte silahları, işte oradaki figürleri falan.
Abi deli gibi oyuncusu olur ben diyeyim sana.
Kesinlikle olur Call of Duty Mobile. Yani zaten işte diyorum ya, mobil çok yükselen bir sektör. Artık herkes bir oyuncu. Ya PUBG Mobile bile bu kadar oynanması çok enteresan bir şey yani. Millet kendi araçlarında PUBG Mobile oynuyor.
Öyle
artık.
Gerçekten.
O de. Kadar fazla yağıldı. Yani bu yılın sonlarına doğru gelecek. Bu yılın ilerleyen vakitlerinde gelecek. Bakalım neler değiştirecek hayatımızda. Bir stream haberi var ama onu da diğer stream haberlerinde konuşuruz. Hani özel konuşacağımız şeyde konuşuruz. Onu çok bahsetmeyeceğim. Xbox Game Pass'in bu ayki oyunları bayağı hoş geldi bana. Deus Ex var. Edith Finch var. What Remains of Edith Finch ve Vampire var. Hani ana oyun olarak bunları sayabilirim. Vampire ki yeni çıkan oyunlardan bir tanesi.
Abi, Game Pass çıkmıştı. Şöyle bir olaya da döndü. Eğer bir oyun yeterince satış adetine ulaşamıyorsa hemen Game Pass'e gelebiliyor mesela. Böylece bize oyuncuların yapması gereken bir şey var. Çıkan hiçbir oyunu satın almazsak eğer Game Pass'e gelirler. Yani boyunların çoğu çünkü çıkışında biliyorsun umduğu satışı bulamamış o günler.
Çok değişik bir taktik olabilir.
Mesela Tomb Raider hemen geldi. Niye? Satamadı ki adam.
Buradan para kazanmam lazım dedi adam yani. Evet, oyun sektörünü baltalayacak bir bakış açısıyla karşınızda.
Satın almazsak efendim. Arkadaşlar elinin sonunda indirime girecek aslında.
Evet.
Değil mi yani, mecbur.
Sonra firma bir daha oyun yapamayacak tabii.
Ha, bir de öyle bir şey var.
Son oyunu oluyor yani. Sattık, teşekkür ederiz.
Ya da mobile gelecek. Division 2 mobilde mesela.
Abi çok enteresan bir şey. Çok alakasız ama şimdi Switch benim yatıyor bir süredir. Bir şey çıkmıyor falan filan diye. Mesela şey gelecek Switch'e. Vampire. Geçen senenin oyunu, o da Switch'e geliyor. Assassin's Creed 3 gelecekmiş Switch'e. Ben garip garip şeyler görüyorum. Hepsini oynamak istiyorum. Çok enteresan.
Ya, oynamak istiyorsun. Şöyle.
Bak Assassin's Creed 3'ü ben oynayacaktım tekrar bir hatırlamak için. Şimdi PC'de bekliyordum ki yani PC benim aldığım sürümde Assassin's Creed 3 var bende de. PC'de oynayabiliyorum ama Switch'e geleceğini duyduğum anda dedim.
Şey sorayım bekleyeyim. Ama sana. Para verecek olsaydın heyecanlanır mıydın yine? Bu oyunlar bana garip geliyor. $60 falan satıyorlar Enis bunlar. Bunlar ya, ucuz oyunlar değil
bunlar
yani.
Bunlar o kadar pahalı olur mu bilmiyorum ya Assassin's Creed 3. Onu o kadar pahalıya satmazlar büyük ihtimalle.
Yani para verecek olsam bana komik gelirdi çok
ben
eski oyunların.
Ben para verdim bu arada. Ya yani mesela Doom ve Skyrim'e para verdim yani.
He, o da ayrı bir şey. Skyrim'e hani verilir de.
Skyrim'e verdim. Ve şöyle bir şey var. Doom'u bitirdim. Skyrim'i de bitirilecek bir oyun değil de yani 25-30 saat oynadım yani.
Skyrim ama verilir. Zelda gibi o da uzun soluklu evet, oyunlardan uzun bir soluklu. Tanesi. En
ama Skyrim 4 kere bitirmişim yani. Ama resmen para tuzağı yani. 50 kere oynamışım oyunu. Hani hala da ne para veriyorsun anladın mı? Mod yok, bir şey yok zaten içinde.
Değişik bir şey değil mi?
Anladım, sırf yolda Skyrim oynamak fantezi diye verdik parayı.
Şimdi yeni bir yapay zeka haberimiz var. Bu sefer politikacılar risk altındalar. Çünkü
onlar mı işsiz kalıyor?
Avrupalıların 1/4 biri ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalar yönetsin demiş. Eminim Türkiye'de de bir anket yapılsa birçoğumuz yapay zekayı seçebiliriz bu tarafta da. Çünkü neden? En azından dersin ki böyle
geri var.
Böyle bir şey olur yani, usul olur anladın mı? Bir gidişat olur yani. Şey yaparsın, herkese göre değişmez. Çünkü bugün A geliyor böyle, B geliyor öyle, C geliyor diğer türlü. Böyle bir şey yok yani, Türk işi yok, anlatabiliyor muyum? Adamın kendi işi oluyor. Ben gelsem inanın bambaşka bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız. Şehir yönetiminden tutun da ülke yönetimine kadar. Böyle hayırdır, değişken yani biraz.
Bu açıklamalar
siyasete seçimi geçeceğim. Yapay zekanın gelmesini beklerim ama önce. Öyle bir
peki,
durum.
Peki neyse sen devam
yani
et.
İspanya'daki bir üniversitenin yaptığı, çünkü EA üniversitesi mi ne öyle anlamadım, bir üniversite tam açılımını bilmiyorum. İspanya'daki bir üniversite yaptıysa ama önemlidir. Yaptığı bir üniversitenin bu anketi 1600 kişi katılmış ve Avrupalılara ülkenizi politikacılar yönetsin mi yoksa yapay zeka mı yönetsin demişler. Abi İtalya %30 demiş mesela. İtalyanlar hala da eski usul politikacılar yönetsin istiyorlar. Fransa %25, en düşük Portekiz'de çıkmış mesela. Portekizliler şeyde çok memnunlarmış. Politikacılar ama Hollanda nedense politikacılardan memnun değil. Onlar %43'de en yüksek rakama ulaşmışlar.
Evet. Halbuki Hollanda genelde rahat. Yani rahat ama diyorum. Hollanda şey var şimdi. Hani mesela diyelim ki Hollanda'dasın. Sordun. Politikacılar mesela yapay zeka mı? Yapay zeka olsun
yani. Yani ne de olsa politikacı da bir zararı yok,
hani,
o da olmaz.
Hollanda anladın mı hani? Ya, yapay zeka olsun, farklı bir şey görelim ya.
Şimdi hani, tabii kalınlar geri bir yapay zekanın şu anda seçimlere girmesi gibi bir şey söz konusu değil.
Tabii canım. Zaten şey aklına gelmesin mesela, diyelim ki okey bundan sonra tüm ülkeler işte bilmem ne ülkesi yapay zekaya geçti. Ulan bir bakıyorsun bir senede adamlar hayvan gibi gelişmeye başlamışlar. Uyuyorlar yapay zekandıklarına falan. Bu arada böyle bir şey, bir bölümü vardı Netflix'in yeni animasyon serisi Love, Death and Robots'ta.
Aa, o güzel, evet.
Bir bölüm vardı yoğurt. Dünyayı yönetiyor. Ona benziyor aslında.
O fantezi ya tam.
Yapay zeka diyelim ki böyle bir şey yaptı falan. Sonra diyelim ki sen de o işe girmek istedin. Bu sefer ne oluyor yani? Yapay zekasının en iyi yapan mı? Yani düşünsene, herkesin mükemmel yaşadığı bir dünya düzeni olamaz.
Olamaz.
Bir ülke geri planda kalacak. Bir ülke sömürülecek. Bir ülke sömürülecek falan yani. Yapay zeka çıkar amaçlı olacak. Kendi ülkesini
ama
korumak için.
Ama şey düşünsene şimdi. Herkes yapay zekayı oyladı. Sonra yapay zeka şeye karar veriyor işte. Şu adaları verelim. Çok boşuna sıkıntı yaşıyoruz falan. Hani genel olarak düşündük bu boşuna sıkıntı yaşıyoruz.
Diyoruz ki şu toprak parçasını vereceğiz ama şuradan şunu alacağız, 10 yıl sonra da şunu alacağız falan. Biz zaten insanoğlu olarak öyle bir vizyona sahip değiliz ki. Yani bizim için abi genelde kim bize mesela biri 50 senelik planla gelse, bırak şimdi 50 seneyi, yarın ne yapacağız, ne yiyeceğiz onu söyle deriz yani.
50 senelik plandan gelecek ama şunu diyecek mesela, işte kemer sıkacağız, maaşlar birazcık düşecek, evet. Bazılarımız izsiz kalacak ama 50 sene sonra ülke o kadar güçlü olacak ki.
Abi zaten
falan,
şöyle bir şey var, ben 50 sene sonra seçilemez. Yaşamayacağım. Bana ne lan diyen herkes öyle der büyük ihtimalle.
Ben de öyle derim yani. Borcu alalım şimdilik böyle bir 20-30 sene gitsin.
Hani 30 sene bir dişimizi sıkalım. Rahat yaşayalım. 31'de çökelim. Yani ya orada yapay zeka neye göre tasarlayacağın da önemli o yüzden. Yani.
Evet doğru. Ben yapay zekanın şusunu desteklerim ama. Yani mesela 40 sene şu anda ülkeye alsın. Bir 40 sene yeterli ya sonrası.
Ben yapay zeka olmaz abi. Yapay zeka çünkü...
Ama işte atalarımız böyle düşünseydi Enis. Şu an burada olur muyduk? Olmazdık yani.
Abi yapay zeka bir kere şimdi o kesmeye yaranmak için, oradan oy toplamak için bir şey yapacak. Orada yapmayacak ki bunları yani, anladın mı şimdi?
Yapay zekanın yapacağı bir bak şey var abi. Seçim... Sosyal medyayı manipüle edecek, tamam mı? Sahte haberlerle, reklamlarla. Bak,
seçim dönemi mesela insanların vatandaş olarak en rahat ettiği dönemlerdir yani. Hepimiz biliyoruz bunu. Hani ya rahattan kastım seçim arabaları tabii bangır bangır ses çıkar, o ayrı ama genelde ne olur işte.
Hemen aç bir... kalmazsın oradan ya, çayını mesela... alırsın oradan tepsi.
Aynen. Yani yolun, senin evinin önünde yol bozuksa bir anda yapılır falan. İşte arka taraftan bir şey akıyorsa o düzelir falan. Yani genelde hani insanların bir tık daha rahat ettiği evet. bir şeydir. Böyle güzel vaatler duyarsın, hoşuna gider. Aa ne güzel, buralar park olacakmış dersin.
Harire fiber gelecekmiş, vay be filan diye.
Yani bir ay da olsa bir içini böyle bir şey kaplar, bir umut kaplar yani. Yapay zeka der ki bana oy ver geç.
Evet, düz olabilir ama değişik bir şey. Yani gerçekten de bir yapay zekanın yönetime gelmesi değişik bir şey ya. Yani siyasilerin yapay zekadan destek alması da olabilir.
O da olur. Yapay zeka
bana oy vermeyenleri fişle.
Tık, abi tık, tık, zaten tık. Sen bir insan beyni olarak verileri ne kadar iyi işleyebilirsin ki? Yapay zeka bugün hani bizim sektörümüzde bile, herhangi bir sektörde bile her alanda kullanıyor. Bugün siyasiler yapay zekadan destek almıyor. Büyük ihtimalle verilerin hepsini özellikle yurt dışında falan yapay zekalar aracılığıyla
evet, şey yapıyorlar. Evet, buradan belediye başkanlarına ve siyasilere seslenmek istiyorum. Çok az kaldı. Geliyor.
Dikkat edin de o dikkat edin.
Yalnız bunu, sana... bu kısmı alıyorlarmış. Ondan sonra içeri abi ben öyle demedim.
Dikkat edin de seni, sana çok az kalmasın.
Ama tabii sizin yeriniz doldurulmaz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var.
Ben hiç katılmıyorum. Bence yapay zekalar bakın anlatmaz.
Bu dış güçlerin oyunu. Ben anladım bunu, tamam. Bu dış güçlerin oyunu olarak bunu geçiyorum şimdi. Yapay zeka ile ilgili bir başka haberim var. Denuvo demiş ki şimdi hile yapanları yakalayacağız. Denuvo biliyorsun kırılamaz denen ve ilk gün bayağı bir kırılan bir... Anti damper mi diyorlardı ona? Ne diyorlardı?
Ya işte korsan. Evet, oyunu korsana engelliyor
karşı
yani.
Engelleme sistemine sahip. Denuvo şimdi demiş ki biz bununla çok başarılı olduk. Bence büyük ihtimalle ekmek kalmadı o tarafta. Kullanan kalmadı çünkü.
Ama şaka değil, başarılı oldular gerçekten. İlk çıktığında olmadılar. Ama mesela şöyle söyleyeyim ya, bir oyun çıktığında 2 günde kırılıyorsa Denuvo'ya sahipse 2-3 ay falan bulabiliyor.
Bulabiliyordu bazı oyunlar. Şimdi bazıları da bulmuyor.
Bulmuyor da olabilir. Evet, evet yani hani öyle bir durum da var. Takip şimdi, etmiyorum korsan piyasasını. Da,
Intel ve AMD'nin demiş güvenlik yöntemlerini kullanan yeni bir sistem geliştiriyoruz. Donanımsal bazada. Biz oyunlarda hile yapanları bir şekilde belirleyeceğiz. Böylece bunların oyunlarda insanların hani hevesini kırmasını önüne geçeceğiz. Çünkü şöyle bir şey var. Online oyunculuk PC dediğiniz anda
evet abi.
Herkesin ilk aklına gelen şey öyle. Ölümsüz modda duvarın arkasından seni vuran adam.
Yani tüm firmaların uğraştığı şeylerden bir tanesi o yani. Online oyun içine neden?
Çok oyun... önemli bir fonksiyon abi.
Oyunu bitiren şey hile yani.
Abi Dark Zone'a giremiyorduk biz Division 1'de ya. Ben artık oyunu bırakmıştım. Sonradan düzeldi herhalde o. Dark Zone'a bir giriyorduk. Bir eleman. 4 kişi ateş ediyoruz. Ölmüyor adam ya. Yani bari şey olsun. Bana öldü göstersin.
O gene ölmesin
yani,
ama.
Anlatabiliyor muyum? Yine ölmesin. Kendince hareket etmeye devam etsin ama bana ölmüyor. Yani insan belli bir yerden sonra diyorsun ki ben bunu niye oynuyorum?
Ya öyle.
Her seferinde o adam beni bulacak mı ondan sonra? Ondan uğraşıyorsun. Olacak iş değil gerçekten de. Şimdi Intel de demiş ki biz de yapay zekayla bu işin peşine düşeceğiz. Ama Intel'inki çok böyle ütopik geldi bana. Intel bir yapay zeka geliştiren firma varmış. Spirit AI isimli. Bunun ortaklaşa olarak oyunlardaki sesli chat'i dinleyecekmiş. Yazılı ve sesli chat ekranlarını, diyalog ekranlarını, voice IP'yi dinleyerek hile yapıyor musun? Arkadaşlarına böyle bir şeyden bahsediyor musun, etmiyor musun? Bunu anlamaya çalışacakmış.
Aslında yazılımı tespit etmektense bayağı kullanıcıyı dinlemekten bahsediyor.
Dinlemekten bahsediyor. Şimdi ben de onu anlamadım. Yani oyunun içinde başka şeylerden bahsederken onları da yakalayabilir. Ha bu partiye oy verecek. Ha bundan hoşlanıyor. Şu reklamı göstereyim.
Hayırdır yani.
Hani bazen diyoruz ya bir şeyden konuşuyordum beni telefon dinledi diye. Oyunda bile adamlar baksana yazışmana var asıya dinliyorlar
geçen
yani.
Geçen Twitter'da gördüm. Hatta bu sabah gördüm ya. Bir tane arkadaş WhatsApp'tan biriyle yazışıyor. İşte Paris'e gideceğim bilmem ne falan filan diye. WhatsApp'tan yazışıyor. İşte bir saat sonra mı artık kaç saat sonrası falan filan. Bir anda Türk Hava Yolları'nın sponsorlu reklamı geliyor. Paris şimdi keşfet diye. WhatsApp'tan yazışıyor Paris diye. Aynı gün aynı saatte bir anda Instagram'da şey sponsorlu bir şey görmesi geliyor.
İşte 3 gün önce İsveç'teyiz Stockholm'de. Yani oturuyoruz arkadaşlarla kafede. Konu ne? Saç ekimi. Ben olunca başka bir şey olmuyor. İnan bana oradaki bir arkadaş gösterdi benim Instagram'ına saç ekim reklamları gelmiş. Yani diyorlar ya yok dinlemiyor, yok şöyle yok böyle diye.
Al abi, bunu da dinleyin.
Küfür ediyorum. Yani bir şekilde gerçekten artık o sistem artık hayatımızın bir parçası olmuş. Dinliyorlar yani. Ha, Android telefon kullanıyordu bu arada. Benim Apple'ımda böyle bir şey çıkmıyor. Ama yok dinliyorlar yani, bu bir gerçek. Ne yaparsanız yapın kurtulamıyorsunuz. Dediğim gibi bu vatandaşın artık yapabileceği şeyin ötesine geçti. Bu yani kanun koyucuların önlem alması gereken bir seviyede.
Abi bireysel olarak yani ya teknolojiyi hayatını kapatacaksın komple ki o, bu devrede de o mümkün değil. Yani gidip de böyle hani ormanda falan yaşaması lazım.
Senin hakkını devletin araması lazım orada.
Yani orada evet yasal güçler globalde de bunun bir ses getirmesi lazım ama herkes kendi verisi. Mesela Amerikan hükümeti de bu işin içindedir belki. O da oradan bir data paylaşımı alıyordur falan.
CIA de bu işin içindedir.
Yani misal veriyorum canım hani hükümetlerin de faydalandığı bir nokta olabilir bu işlerden bilemiyorum ama artık özel sektör o kadar kuvvetlendi ki.
Evet.
Yani insanlar şey diyor yani bir Google... Bir atıyorum Apple yani hükümetten daha kuvvetli kıvamda geliyor yani ticari elleri o kadar
güçlü. Amerika neyi tartışıyor? Facebook'ta bizi işte seçimleri manipüle edip Rusya şey mi yaptı? Kendisi de adamın başa getirdi onu konuşuyor yani.
Evet hala devam ediyor. Oyun haberlerinde Red Dead Redemption 2 ile alakalı bir haber var ama bu kez çok hoş olmayan bir haber var ve enteresan bir haber abi. Oyun son update ile beraber grafikleri düşmüş. Çok ilginç. Bir hata da olabilir diyorlar, başka bir şey de olabilir diyorlar. Ben en başta şey zannettim. Acaba online'da çok kastı da ondan mı düşürdüler diye düşündüm. Yok, ana oyunda da düşmüş. Ya düşmekten kastım şu abi, çok dikkatli bakınca şu an ekranda görselleri görüyorsunuz. Ya gerçekten iyi bakmanız lazım aradaki farkı. Ambient occlusion diye bir şey var ya. Bu böyle karanlık kısımları daha böyle detaylı gösteren, hani böyle sis perdesini kaldıran, nesne üzerindeki o sis perdesini kaldıran aslında bir grafik detayı. O kapanmış. Tespit o yönde en azından yani. Onun yeni update ile beraber kapandığını söylüyor insanlar. Aradaki farklara bakınca siz de anlayacaksınız ne demek
Xbox'a
istediğimi.
Xbox'a da geçerli mi?
Her yerde geçerli.
Çok enteresan.
Yani her yerde geçerliymiş bu ve şey böyle hani o sis perdesi gelmiş bir oyun anladın mı? Bir hafiften böyle bir sisleşmiş oyun. O occlusion ve kalkmasıyla birlikte. Bu update'in sebebi nedir? Bu saatten sonra adamlar niye grafiğini düşürmeye kalksınlar onu da anlamadım. Acaba bir şey çakıştı da ondan mı bunu tetikledi?
Yeni bir şey ekleyecekler belki.
Düzelecek mi diye çünkü hani zaten oyun çalışıyor yani. Hani çalışan bir şeyin yani evet. İlk defa çıktıktan sonra downgrade diyen oyunu ilk defa gördüm yani. Ben bir hata olduğunu tahmin ediyorum bunun. Büyük ihtimalle
oynayan oynadı bitiren bitirdi zaten.
Ya da öyle bir şey getirecekler ki mesela atıyorum aynı anda 25-30 kişilik bir çatışma ekleyecekler online'a. Ama o zaman da online'ın grafiklerini düşürmezler miydi? Niye ana
yani
oyuna
sadece online'ı düşürsen yetiyor.
Evet zaten online düşük. Yani bence online ana oyuna göre düşük yani. Hani normalde grafikler abi. Düşük. Bana da öyle geldi ama enteresan. Bir de Valve'dan son haberim de bu olacak efendim. Steam Link Anywhere'in betası ile ilgili bir açıklama geldi. Steam Link hani şey diyorduk ya abi işte evinde bilgisayar da biliyorsun.
Evet.
İşte evinde bilgisayar var başka bir cihazdan stream edebileceksin hı-hı. falan filan diye. Ama lokal network'e ihtiyaç varmış galiba daha öncesinde Steam Link'te.
Evet.
Yani aynı Wi-Fi ağına bağlı olman öyleydi. Gerekiyormuş. Steam artık diyor ki aynı Wi-Fi ağına bağlı olmana gerek olmadan da bu işi yapabileceksin diyor.
Yani her tabii yerde upload'un falan taş gibi olması
tabii
lazım.
Tabii upload'un taş gibi olması lazım. Onlar net olarak söylüyor adamlar. Upload'un taş gibi ise o zaman diyor bundan
yani data center
diyor.
Kıvamında evini kullanman gerekiyor ki burada da şundan bahsediyoruz. En az bir 25 megabitinden upload'un olacak ki taş gibi.
Evet. Yani Türkiye'de olmaz o iş.
Ne yani. O çok zor ya. O gerçekten
böyle
zor.
Bir şey var yani.
eSIM teknolojisi. eSIM ne? SIM kart takmıyorsunuz telefonunuza. Sadece belli bir şifre girerek aktive ediyorsunuz telefonunuzun içindeki SIM kartınızı. Ve Turkcell'se Turkcell, Vodafone'sa Vodafone, Türk Telekom'sa Türk Telekom hattınız aktif oluyor ve kullanmaya başlıyorsunuz.
Güzelmiş ya.
eSIM, şimdi şöyle bir şey var. Sunucuların bizim ülkemizde olması gerekliliği, yurt dışında olması gerekliliği yine bir şekilde giriyor Siri devreye. Artık programın bir parçası oldu o da. Sunucu olarak yana almak lazım.
Bir yorumu var her konuyla alakalı.
Ya şöyle bir durum var. Şimdi eSIM teknolojisi SIM karttan farklı. SIM kartta siz bütün veriyi SIM kartın içinde ve Turkcell'se Turkcell, Türk Telekom'sa Türk Telekom'da tutuyorsunuz. Ama eSIM'e geçtiğinizde bu... Kendi geliştirdiğiniz bir teknoloji olmadığı için yurt dışına gidiyor veri. Hı hı. Bizim de güvenlik sorunlarından dolayı istenen şuydu ki biz böyle bir şey geçmeyelim. SIM kartlar kullanılmaya devam etsin ülkemizde. Bizim kontrolümüzde olsun. Şimdi eSIM için altyapı oluşturuyoruz. Düzenlemeleri yapıyoruz. Firmalara şunu söyleyeceğiz. eSIM kullanmak istiyorsan cihazında o verinin tutulduğu sunucular Türkiye'de olacak.
Anladım. Yani Türkiye sunucunu açarsan kullanabilirsin.
Aynen kullanabilirsin ve içinde de yerli yazılımlar çalışacak. eSIM kontrol eden. Evet yerli yazılımlar geliştiriyorlarmış operatörlerle. Operatör tarafındaki işleyiş içinde. Tam olarak altyapısını nasıl kuracaklar, ne zaman kullanmaya başlayacağız bilmiyoruz ama.
Ama gene bir dakika pardon çok affedersin abi şey soracağım. Ama gene yani sonuçta yurt dışındaki adamlar bu hizmeti veriyor.
Tabii.
Biz vermiyoruz. Peki biz niye vermiyoruz bu hizmeti?
Ya açık söylemek gerekirse eSIM'in standartları GSMA tarafından belirleniyor ve ben sunucularda ne tutuluyor tam olarak bilmiyorum. Hani kimin kontrolünde bu sunucular. Demek yurt dışında bir şekilde veri gitmesi gerekiyor üretici firmaya diye düşünüyorum. Ya da bizimkilerin böyle bir korkusu var. Yani çünkü eSIM'in de şöyle bir şeyi var. Şimdi SIM kart alma zorunluluğu ortadan kalkıyor operatörden. Ve doğal olarak sen tek bir telefonda birden fazla eSIM tutabiliyorsun. Ayarlara girip operatörler arasında geçiş de yapabiliyorsun. Ben Vodafone'a geçeceğim, Turkcell'e geçeceğim diye. Tek yapman gereken Turkcell'den veya Vodafone'dan aldığın o kodu girmek eSIM'in içine. Yani bir çip var içeride o tutuyor bütün veriyi işliyor. Embedded SIM olarak geçiyor bu arada yani entegre.
Peki bu Wi-Fi diye. Üzerinden mi? Yani 5G, 4G üzerinden falan mı veriyor?
Tabii çalışıyor sonuçta. Sıkıntı yok. Ama bildiğin SIM kart gibi.
Ama sonuçta bir data göndermiyor muyum ben sunucuya?
Şey girerken mi? O zaten o SIM'i girdiğin zaman büyük ihtimal sana hangi kodu veren operatörse bütün operatörleri görebiliyor musun yani telefonu açtığında?
Yani aktif olarak
bağlanıp yapıyorsun onu.
Bu stream servisi gibi değil yani. Aktif olarak benim sunucuyla devamlı bağlantı halinde olmama gerek
normal
yok
yani. Normal GSM şebekesi gibi.
Abi oradan belirlerimi
evet,
alıyorum.
Standartta da GSM tarafından belirleniyormuş. Ama hangi veriler yurt dışına gidiyor? Hangi veriler operatörle telefon üreticisi arasında? Bunlar hakkında hiçbir fikrim yok benim de. Yani ben olarak genel olarak okuduğumda ve araştırma teknolojiyi bu veriyi de bulamadım. Hani hangi veri? SIM'in içindeki verinin bir sunucuda tutulması lazım. Hani neden böyle bir şey istemişler onu bilmiyorum sadece. Bunun haricinde sadece Apple değil, Apple cihazlara daha çok duyduk biz SIM'i. Google'un Pixel serisi de SIM desteği var mesela. Google'un da Çin'de mesela duyurduğu telefonlarda çift SIM kart desteği var. Bir tanesi SIM, bir tanesi normal SIM kart gibi kullanabiliyordun. Ve biz çok uzun bir zamandır ülkemizde şeyi kullanamıyoruz. Apple Watch'un LTE destekli versiyonlarını. Çünkü LTE destekli saati kullanabilmen için eSIM var içinde sadece. SIM kart girişi yok. eSIM'i aktif etmen gerekiyordu. Olmuyordu. Şimdi olacak. eSIM'in şöyle bir avantajı da olacak bize. Şimdi mesela sen iPad alıyorsun. Saat alıyorsun. Telefon alıyorsun. Hepsine bir SIM kart takman gerekiyordu.
Evet.
Ve 4G'den sonra aynı numarayı hepsinde kullanamıyordun. eSIM'le beraber aynı numarayı hepsinde kullanabiliyorsun.
Çok iyi.
Yani böyle bir özelliği de var.
Telefon çaldığı zaman hepsinde ışık ışık yanacak mı acaba?
Yani şimdi uyumlu cihazlar kullanıyorsan, yani mesela iPad'de de çalıyor biliyorsun, bilgisayarda da çalıyor, cevaplayabiliyorsun. O hangisi elindeyse oradan cevaplıyorsun. Ve çalması önemli. Neden? Doğal olarak telefonu uzaksın ve çaldığını görmen lazım.
Tabii.
Bunun şöyle bir güzelliği var, datayı da kullanabiliyorsun hepsinden. Yani data attığını da hepsine takman gerekmiyor. Operatörler şöyle bir şey yapıyorlar Amerika'da. eSIM'i aktif edersen saatindeki faturanı ekstra 20 liralığa yansıtıyor mesela aylık.
Yani çünkü sen diyor ki...
Bir SIM kart daha kullanıyorsun. Çünkü o da haberleşiyor diyor GSM şebekesiyle. Yani böyle bir olayı var. Ama ben böyle bir şey olsun isterdim. Yani bütün cihazlarında eSIM'i aktif ederdim abi. Kullanırdım yani anlatabiliyor muyum? Ekstra para öderim SIM kart alıp yeni numara alıp takacağım yeniden kayıt olacağıma.
Pratikte bence yani gayet kullanışlı.
Bambaşka bir şey. Ama dediğim gibi yani BTK'nın nasıl bir güvenlik endişesi var onu tam olarak bilmiyorum. Belki de beraber bir röportaj yapsak orada sorsak daha iyi olabilir ya da bilen birisi yazar aşağıya. Son olarak da haberim uygulama içi reklamlarla ilgili. Uygulama içi reklamlar sadece kullanıcıları değil.
Evet bu değişik bir habermiş.
Geliştiricileri de dolandırıyormuş. Şimdi şöyle bir şey var, siz bir geliştiricisiniz. Reklam alanı oluşturdunuz uygulamanızda ve tek bir amacınız var. İnsanlara hizmet ederken bir yandan da oradan reklam göstereyim, taşmayacağız yani para kazanalım.
Bir örnek verebilir miyim? Şimdi ben oyun geliştiriyorum ya diyorum hani oyun geliştireceğim evet. Bir şey duruyorsunuz falan abi. Şimdi reklam modeli nasıl kurman gerektiği çok şey bir şeydir. Şimdi en klasik reklam her oyunda gördüğünüz bir banner vardır altta. Buradaki dolandırıcılık zaten o banner'da yatıyor abi. Sen bir firmayla anlaşıyorsun. Firma diyor ki sana işte Google'ın, şimdi Google normalde hizmeti var.
Evet.
Ama Google'ın çok düşüktür mesela. 1000 kişi banner'ınızı görürse size 1 kuruş verir falan. Hani o kadar düşüktür gelirleri. Bazı firmalar der ki sen Google'ı boş ver. Biz sana reklam vereceğiz. Bizim reklamımızı göster. 1000 kişi görürse sana 2 lira vereceğiz der. Google 1 kuruş verirken evet. 2 lira. Kaç katı yani. Şimdi buradaki dolandırıcılık da burada başlıyor. Sen abi uygulamana banner reklam koyuyorsun. Tamam mı? Fakat bu adamlar öyle bir sistem yapmışlar ki o banner'ın arkasında video döndürüyor.
Evet video reklam. Pahalı video reklamlar dönüyor.
Ve en pahalı yani en çok para kazanılan reklam çeşidi video reklamdır. Yani en çok para kazanan 1000 kişi izlerse 10 lira kazanıyor.
Evet.
Yani öyle bir para yani çok ütopik paralardan bahsetmiyorum. Ya 5 saniyelik reklamlar, 3 saniyelik reklamlar mobil oyunlarda vardır. İşte öldüğün zaman çıkar bedavaya oynuyorsan. Benim oyunda da var. Ve bu reklamları yediriyor. Ama sen kullanıcı olarak 1000 kişi... Ye işte 2 lira alırken firma aslında o reklamdan dünya kadar para kazanıyor.
Evet.
Sen 2 lira sana 2 lira veriyor ama firma arkada o videoyu döndürdüğü için yani şey reklam şirketine diyor ki ben diyor işte diyor 1000 kişiye diyor video reklam gösterdim diyor ver bana diyor 50 lira diyor.
Şimdi burada kimler dolandırılıyor? Kullanıcı dolandırılıyor çünkü normalde sizin bir banner görecekken daha fazla data tüketiyorsunuz. Makinenizde daha fazla pil tüketiyorsunuz. Arkada sürekli video oynuyor.
Hem internet gidiyor hem batarya gidiyor. Her
evet.
Şey gidiyor.
Developer dolandırılıyor. Developer da kazanacağı paradan oluyor. Ekstra olarak da uygulaması boş yere kullanıcıların telefonunu yoruyor.
Evet.
Belki de siz uygulamayı kaldırıyorsunuz lan bu çok pil tüketiriyor diye. Reklam veren zaten dolandırılıyor. Hiç gösterilmeyen evet. Reklamın parasını ödüyor.
Zaten yani işte bağımsız bir geliştirici hani bu olayın kurbanı olan adam bir tanesi. Adam uygulamanın geliştiricisi yani umurumda bile değil dolandırılmam diyor. Tek derdim uygulamanın ismi zarar görmesin.
Aynen.
Yani çünkü adamın hiçbir suçu yok. Gerçi bir suçu olabilir belki yani iyi araştırmadığı için. Çünkü bu tarz firmalar çok fazla var. Çok fazla aracı firma var yani reklam alabileceğiniz yerler. Ve hepsi genelde Google'dan daha yüksek rakamlar verir. Ama Google en güvenilir platform olduğu için hani genelde de insanlar Google'da çalışır.
Bir de şey platformları da var. En pahalısı hangisiyse o an onu seçiyor Google mu Google mu. Öyle bir sistemde de bu evet. Adam entegre edip onu arkadan onu da hackliyor olabilir. Yani
Çok ilginç, hiç duymamıştım böyle bir şey. Çok iyi. Bana da ders oldu. Yarın bir gün biri atarsa hemen bir araştırırım ben de böyle bir şey var mı yok mu diye.
Ya ben parasına bakarım Enis'cim. Geliyorsa sıkıntı yok.
Gelmiyor işte, sana gelmiyor abi.
Ya herkes kazansın.
Ya sana 2 lira gelirken adam orada 10 lira kazanıyor.
Çok feci bir durum var orada ya gerçekten de. Bizim bunu nasıl yapacağımızı bulmamız lazım. Yani nasıl video gösteririz?
Yıllık abi 10 milyon dolarlık bir piyasası olduğu söyleniyormuş.
Ya zaten reklam piyasasında bir ara bir araştırma vardı. Hani mesela 1 milyar doların ya aslında %40'ı hiç gösterilmeyen reklamlara ödeniyor diye.
Öyle ki. Ya Türkiye'deki, ya Türkiye'de değil, internet reklamcılığı bence komple devrimsel bir şey uğramalı. Çünkü çok boş yani. Sayfa gösteriminde para vermek mesela teoride mantıklı ama ne kadar gerçek anlamda verimli bilmiyorum ben de.
Ya abi televizyonda gösterilen reklama saniyesine para veren sektör bence yine sayfa gösterimine vermesi bu biraz daha şey geliyor yani.
Hani sayfa
ya da gazeteye reklam veriyordu biliyorsun, deri gibi para ödüyorlardı. Kaç kişinin okuduğu belli değil.
Ya işte abi orada da
tıklayamıyorsun.
Sayfa gösterimi bile aynı muhabbet aslında. Tıklayamıyorsun. Yani tabii internet daha elle tutulur verilerin olduğu
çünkü
bir yer.
Çünkü şeye bakıyor. Tıklamaya kaç kişi gelmiş ona bakıyor adam. Sayfa gösterimini belli bir yerden sonra onu döndürüyor.
Tabii.
Yani 1 milyon gösterdim, 100 bin kişi geldi. Aa eyvallah, müthiş bir rakam.
Yani zaten reklamcılığın internete dönüyor olmasının sebebi verileri analiz edebiliyor olman evet, aslında biraz. Tamam. Yani televizyona bir reklam verdiğinde ne kadar geri dönüş olduğunu bilemiyorsun.
Yani reklamcılıkta anladığım kadarıyla herkes şeye kabul. Reklam veriyorum ama paramın belli bir kısmının dolandırılmasına okeyim. Buradaki sadece büyük dolandırıcılığın kısmı yani buradaki %100 bir dolandırıcılık var. Herkes zararda. Evet yani, bu başka bir şey yani.
Adamlar aracık firma vurup kaçmış yani resmen.
Evet inanılmaz bir işmiş ya bu tarafta da.
Ve bir medya koruma şirketi yani bir Protect Media Company'nin öyle bir şey bir firma bunu çıkarıyor ortaya yani. Onları tebrik edelim yani.
Evet gerçekten de önemli bir konu. Baktığınız telefonunuzda çok pil şarj tüketiyor Enis'in uygulaması. Kaldırın yani. Sıkıntı
dur, yok. Dur daha çıkarmadık. 70 megabayt oyun ya. Şey
İlk incelemesi benim böyle. Vay, bu telefonu kurdum ısınmaya başladı. Sen de jiple geliyormuşsun o sırada arka planda.
Nereye olsun diye hiçbir şey yok abi diye.
Kullan. Evet arkadaşlar bir ikisi birin daha sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir program olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
İkisi bir 16 çekirdekli Threadripper 1920X işlemcili Asus ROG Zenith Extreme X399 anakart üzerine kurulu Asus VG56 ekran kartlı bu sistemde işlendi. AMD ve Asus'a programa katkıları için teşekkür ederiz.